Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetinizi daim eylesin Cemil, inşallah.
Amin.
Hocam bugün hani bazı temel meselelerdeki kafa karışıklığını önlemek üzere bir konuyu konuşsak diyorum. Nedir o? Yani İslam bizim neyimiz olur? Yani İslam'ın insanla ilişkisi nedir? Bir Müslümanla ilişkisi nedir? Bu yani herkesin cevabını bildiği bir soru zannediliyor ama bazen bu konuda kafa karışıklığı olduğu da gözleniyor. İşte medyada tartışılan konulara vesaire baktığımızda. Bir de belki bununla bağlantılı olarak, yani İslam bizim için şu anlama geliyorsa onun kapsama alanı nedir? Yani insanla ilgili diyelim ki hangi alanlarda İslam'ın söz hakkı vardır, olmalıdır? Yani buradaki temel yaklaşım nedir? Makul olan nedir? Yani insan şuraya yerleştirir İslam'ı, buraya yerleştirir, şu alanı kapsıyor der, bu alanı kapsamıyor der ama bunun asıl mantığında ne vardır? Bir dinin insanla ilişkisinin mantığında ne vardır? Dolayısıyla kapsama alanı konusunda da zannediyorum zihinlerimizin netleşmesi lazım. Çünkü yani bu konuda da keyfi tavırlar, diyelim ki medyada bir sütun, televizyonda herhangi bir yorumcu kendine göre, bazen bir ilahiyat mensubu kişi, din adına mikrofon uzatılan kişiler ölçüler ifade ediyorlar. Din şuna karışır, buna karışmaz biçiminde. Yani dinin kaynağına baktığımızda din nelere karışır, nelere karışmaz, kapsama alanı nedir dolayısıyla? Bu iki ana konu üzerine bugün sohbet edelim İnşallah. Diyorum. Buyurunuz hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Din kimindir sorusunun cevabını bulduk mu, iş evet. rahatlayacak ya da o cevapta ortak kanaat oluştuk mu? Din Allah'ın dinidir.
Evet.
İnned din indallahil İslam. Allah İslam'ı sahiplenmiştir. O göndermiştir.
Allah nezdinde diye.
Yani.
Değil mi?
Allah'ın nezdinde başka bir şey yok.
Evet.
Din Allah'ındır. Kullarından da başka bir şeye razı değildir. Yani Allah'ın...
Bunu da biraz açalım.
Yani Allah insan yaratmış. Onların dindar olmasını istemiştir. Ya da geri dönüşü cennet olması için din şartı koymuştur.
Evet.
Bu dini de İslam olarak sınırlamıştır.
Adına İslam demiştir.
İslam demiştir. Binaenaleyh herhangi bir şekilde din Arapların dediğimiz zaman gülünç bir iş yapmış oluruz.
Evet.
Veyahut da din Türklerin dersek yine gülünçlük yapmış oluruz. Ya da ashab-ı kiramındır bu din. Biz de diyoruz.
Arapların dini.
Deyip dış, yani onlara mahsus gibi.
Evet.
Algılarsak akılsızca bir söz söylemiş oluruz. Çünkü Arap da Allah'ın kulu, Türk de Allah'ın kulu.
Amerikalı da Allah'ın.
Amerika da Allah'ın kulu. Herkesten de Allah ya İslam olup cennete gelirsiniz ya da cehennemdir akıbetiniz buyurmuştur. Binaenaleyh din Allah'tan başka hiç kimsenin değil. Bu yüzden peygamberinin bile din hakkında bir ilave yorum yapma hakkı yok.
Evet.
Allah dedirttiklerini ona dedirtti.
Evet.
Bu dışında peygamber aleyhisselam da bir şey söylemedi. Kendi nefsinden.
Ya tefsir etti belki.
Yani Allah-u Teala'nın sözcüsünü yaptı. Kendi nezdinden
bir
şey söylemiyor. Ne buyuruyor? De ki ben sadece Allah'ın kendisine vahyettiği bir kuluyum.
Evet.
Yani vahiy konuşuyor. Kendi kendine bir şey söylemiyor. Kanaat belirtmiyor.
Evet.
Bir kere şunu önce belirleyeceğiz. Bunun sahibi kim? Allah, evet. Celle Celaluhu. İki, mülkün sahibi de Allah.
Ha, yani, bir de belki, yani soru belki şey olacak, Allah kim, ne, bize göre, değil mi yani? onu da bilmek gerekiyor. Çünkü yani o da unutuluyor. O da belki yani bizimle ilgisi Allah Teala'nın o noktada bir kanaat sahibi değiliz.
İşte üstadım, asıl deprem de bu zaten. Evet. Rahmet taş getirenin, Nurattin Yıldız'ın filan hocanın kaybettiği yarış burada zaten. Herkesin Allah'a tam teslim olduğunu zannediyoruz biz.
Evet. Evet.
Esasen evet. Orada bir sorun var.
Orada bir sorun
bizde
var.
Bizde zemin sorunu var.
Evet.
Zemin sorunu var. Yani dere yatağında yapı oluşturuyoruz biz.
Evet.
Sele her an müsait. Bilhassa ben hoca olarak mesela çok yakın bir zamanda bir ortaokul talebelerine, sıradan düz klasik ortaokul talebelerine konuşma yapar mısınız diye cevaplar verdim. Evet. Ne konuşacağım dedim. Yani dediler, imanın gerekliliğini, namazın gerekliliğini. Gayet samimi söylüyorum. Dedim ki sizden özür diliyorum. Kendimi buna hazır hissedemiyorum dedim. Bana çağıran hoca dedi ki, ya şu televizyonların meşhur hocası sen değil misin dedi.
Evet,
televizyonların hocasıyım ama 12 yaşında çocuğa konuşma cüreti göremiyorum kendimde dedim.
Evet.
Niye? Çok şeyi biliyor olabilirim, hafız olabilirim, binlerce hadis biliyor olabilirim ama 10-11 yaşında bir çocuğun bir dili var.
Evet.
Bir kulağı var.
Evet, güzel.
Ve ben hitap ederken,
evet,
yavrularım diye başladığım bir konuşmam yok benim. Değerli kardeşlerim diye başlıyorum hep.
Evet.
Benim başlama standartım değerli kardeşlerim, aziz kardeşlerim diye başlıyorum hep. Yavrularım diye kendi çocuğuma söylemişimdir en son o sözü.
Yani böyle bir hassasiyet de çok önemli hocam. Yani hitap edeceğimiz toplum dilini, kitlenin dilini bilmek, değil mi?
Onun... Yani onlara belki çok değerli bir hoca geç size falan diye anons edecekler. Çocuklar çok merak edecekler, bu değerli hoca ne demektir diye. Bine yakın çocuk koyacaklardı önüme.
Evet.
Şimdi ben yani 2-3 dakika heyecanlanacak çocuklar, nasıl bir insan oluyor bu diye. 3 dakika sonra oynamaya başlayacaklar.
Evet.
Ben bağırıp çağırıp susturacak halim yok onları. Yani onların düzeyine, yemek bile onların düzeyine indirilmesi gerekiyor, değil mi?
Evet.
Yani çocuk
niye alabilir bünyeleri?
Yani bünyesi, yemek bile ölçülürken din gibi bir konu 50 yaşındaki bir insana verilir gibi 11 yaşındaki bir çocuğa verilmemeli diye düşündüm. Özür diledim. Onlar espri yaptığımı zannettiler. Yani büyük bir hoca
bu
nasıl konuşamaz?
Bu meseleyle bağlantısı...
Bu meseleyle bağlantısı şu. Biz hoca olunca karşımızdakilerin de mesela fıkıh anlıyoruz, onların da fıkıh anladığını zannediyoruz.
Evet.
Filanca konuyu ben anlıyorsam onlar da anlar zannediyoruz. Benim yörüngemde değil o insanlar.
Halbuki ya da
ben
onların yörüngemde. Altyapı gerekiyor.
Bir altyapı gerekiyor. Bu altyapının en altında da Allah'a iman meselesi var.
Evet, çok güzel.
Dolayısıyla biz şunu mesela bir tartışma konusu yapsak, 10 hoca işte sizin gibi dine hizmet eden insan otursak, yaşadığımız topraklarda Allah'a iman sorunu var mıdır desek.
Evet.
Herhalde bu soru bile abes kabul edilir.
Evet. Ya belki mesela Allah'a imanın kapsama alanı nedir?
Hocam 50 sene önce bu soru hakikaten abesti. Herkes Allah'a inanıyordu da kapsama alanlarında farklılık vardı. Evet. Şu anda inanma sorunu yaşanıyor hocam. Benim önümde röportajlı bir anket getirdi birisi. WhatsApp'tan gönderdi. Memleketimizin hali bu diye. Yaklaşık 20 tane genç üniversite bahçesinde oturup birbirleriyle espriler yapıyorlar. Tek tek mikrofon uzatılıyor onlara. Cennet için ne yaptın diyor. Bir tanesi, çok gözyaşı aktıyorum ben cenneti hatırlayınca diyor. Gerisi, benim hiç aklıma gelmiyor. Ne yapacağım ki? Ben daha gencim. Cennet yok o 20 tane gencin
gündeminde.
Eskiden yalın bir Allah bilgisi vardı. Hepimiz Allah'ın kullarıyız, inanılıyordu. O bile aşağı doğru düşmeye başladı.
Evet.
Hayatta bir yeri yok. Yani filmlerde tanıtıldığı kadar Allah söz konusu olabilir. Okullardaki din dersine rağmen. Din dersi de neticede iman ettiği düşünülen birisine verilir gibi veriliyor. Bir başka sorun var. Allah'ın var olduğuna, iman etmemiz gerektiğine dair bir ders yapsam bu bir sorun.
Evet.
Zihinlerde alabora olma riski taşıyor. Her halükarda biz hakikaten Allah'a iman zemini varmış da ona hitap ediyormuşuz gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Hayır, mesela %100 küfür olan, Allah'ı inkar olan şeyleri bir gazeteci televizyonunda konuşuyor. Ondan sonra da biz de Müslümanız kardeşim diyor. Biz de Müslümanız diyor. Yani nesil,
onun nasıl da kafası Müslüman? Karışık.
Yani %100 kafir olacağı sözü söylüyor.
Evet.
Hayatında secde etmemiş. Ramazanların takvimdeki varlığından bile haberi yok. Tatilini Ramazan'a rastlatıyor. Rahatsız olmasın diye diyelim.
Evet.
Bu insan bile Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Hocalardan daha iyi bileceğini düşünüyor. Hatta gitgide bir tehlike var hocam. Onu siz öyle algılıyor musunuz bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Bir tür ilahiyatçıların fantazisi olarak konuşulabilen bir konu haline geldi Allah'a iman. Ya da o noktaya doğru gidiliyor. Evet. Tıpkı papazların Tanrı İsa diye bir konu konuştukları gibi. Yani ne diyor? İlahiyatçıların meselesi bu diyor. Allah'a iman konuşuluyor orada, ilahiyatçıların meselesi evet. diyor. Ve bu insanlar da cennete herkesten önce girecekler düşünüyorlar. Neden? Çünkü hanımına çiçek almıştır doğum gününde. Çok iyi bir insandır.
Evet.
Gülüyoruz ama üstadım, Müslümanlık bu düzeye düşürüldü.
Evet.
Bir yerde sadece hiç itiraz yok. Kendisi hiçbir zaman cepheye gitmeyecek. Gençler cepheye gitsin diye şehitliği konuşturup teşvik edebilir. O ofisinde oturacak ama.
Evet.
Yani din evet. din suistimal edileceği zaman onlar en önde gene suistimal ediyorlar. Ortada biz İslam dini Allah'ındır derken bir gerçek var. Allah'tan başka da bir varlığımız yok aslında bizim. Hep Allah kullarıyız. Allah'a aidiz biz.
Evet.
Allah'a aidiz. Biz ve bizim dışımızdaki her şey de Allah'a ait. Uzayından.
İnsan Allah olmadan düşünülemez bir. Kainat düşünülemez.
Var edeni yok ettikten sonra sen nasıl var olacaksın?
Var olacaksın.
Yani var edeni yok eden kendini de yok etmiş olacak. Evet. diye bir anlayış oturtmamız gerekiyor. Burada bir riskten daha söz edeceğim üstadım. Bana bir sosyoloji üzerine çalışan doçent bir kardeşimiz diyeyim geldi bir gün. Belli konuları görüşeceğim dedi, randevu istedi, oturduk. Bir Müslüman ailenin çocuğu. Bu Cumhuriyet döneminden sonra iman konularına çok yoğunluk veren bir davet önderinin zihnini bulandırdığını, İçten içe İslam'dan soğuk olduğunu söyledi.
Allah Allah.
Ben dedim ki bu her yerde konuşulabilir bir şey değil. Çünkü pek çok insan da o zatın eserleriyle Allah'ı buldu.
Evet.
Ahireti buldu, cenneti buldu. Ben de o amaçla karıştırdım zaten dedi.
Evet.
Siz yoksa dedim biraz Osmanlıca anlamayan bir tip misiniz dedi. Not defterini çıkardı. Ben Osmanlıca not tutuyorum dedi.
Evet.
Çok hoşuma gitti.
Güzel.
Fakat binlerce insanın imanına vesile olmuş kişi onun iman sarsıntı nedeni olmuş.
Enteresan.
Bu zatla oturduk, konuştuk. Evet. Bir sene kadar bana geldi gitti. İnşallah zihnindeki o bulanıklığı gidermeye vesile oldum zannediyorum.
Evet.
Yani böyle umut ediyorum da ne kadar Allah bilir tabii. Daha gelmedi ondan sonra çünkü. Belki de şimdi titri de yükselmiştir onun.
Evet.
Dediğim 3-4 sene oluyor. Ben o günler hocam, hayatımda bir yıl daha yaşadım denir ya, bir basamak daha değiştirdim hayatımda. Demek ki
karşı karşıya bulunduğunuz
bir olayla karşılaştım. Herkese şifa olan bir şey buna zehir olmuş.
Evet.
Ortada böyle bir sorun da var. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Yani biz mesela radyoda sizinle Allah'a imanın gerekliliğini akli delillerimizle izah ederken negatif etkide yapıyoruz fark etmeden.
Olabilir diyorsun.
Muhtemel yani oluyor. Evet. Bu zatta olmuş.
Evet.
Ben bunu sonra başka hoca efendilerle de istişare ettim. Böyle bir olayla karşılaştım. Baktım onların da benzer şeyleri var.
Kaygıları var.
Kaygıları var. Ya karşılaşmışlar böyle olaylarla. Evet. Sonra bir hoca efendi bana dedi ki, sen dedi Müddessir suresini okumadın mı hiç dedi. Allah-u Teala ne buyuruyor? Bu ayetleri biz bir kısmının kafirliği artsın diye indiriyoruz. bir kısım Hristiyan Yahudilerin aklı başına gelsin diye, müminlerin imanı artsın diye artırıyoruz buyuruyor Allah-u Teala, evet. Kur'an-ı Kerim'de. Yani ayet bile bunu yapar diyor. Bazı insanda yan tesir yapar. Onun için bir samimi, hassas, teslim olmuş bir kafayla Kur'an okumayınca Kur'an'dan da insan yanlış yol bulabilir kendisine. Maazallah. Evet. İhlassızlıktan, samimiyetsizlikten dolayı. Dolayısıyla biz bugün bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorun nedir? Allah-u Teala'ya imanda zayıflama var. Yaygın olarak bir, yani Allah'a iman edenler sayısında bir azalmadan da söz ediyor olabiliriz. Daha tehlikelisi, yani ashab-ı kiram için uykusuz bırakacak hassas konular bizim için sıradan cuma vaazı konusu durumuna düşmüş olabilir.
Yani şöyle anlıyorum, böyle Allah'a iman ettiğini farz eder ama içi boşalmış oluyor.
Kalite düşüklüğü.
Kalite,
içi,
evet.
İçi düşüyor. Şimdi mesela Deccal konusunu sizinle biraz önce konuştuk ya. Şimdi ashab-ı kiram Deccal'ı dinleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dönüp arkalarına bakan olmuş. Yani burada mıdır şimdi, Medine'de gelmiş midir diye.
Evet.
Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın diyor.
Evet.
Efendimiz oradayken henüz kıyamet kopmayacak.
Tabii.
Ama iman ne muhteşem ki. Yani bir tereddüdü yok, Medine'de dolaşıyordur o Deccal diye düşünüyor.
Evet.
Biz ise bunu henüz bir aile gündemi bile yaptığımız vaki değildir yani.
Evet.
Birisi cuma namazında anlatırsa, ki anlatılacak. Şimdi mesela ben cuma vaazı yapsam Deccal'ı anlatmam. Niye anlatmam? Yahu abdest sorunu var camide henüz. Yani çok çok hafif gördüğümüz konular, namazın kılınmama tehlikesi var. Deccal'a daha sıra var diye geliyor bana.
Evet.
Halbuki Deccal ashab-ı kiramın günündeydi. Yani
gündemindeydi.
Gündemindeydi. Ciddi aldılar. En basitinden Deccal meselesinden bile baksak. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan'ın üzerimizdeki etkisi, bir sahabinin bir ayeti dinlediğindeki rikkati, gözyaşları, bizden birinin gözyaşları, hangi konudan alırsak alalım bir iman zafiyeti var. Belki de oturup bizim hocalar olarak, davetçiler olarak iman meselesini ya Allah diye bir kere daha böyle bir cihat düzeyinde bir hamle yapıp her yaşa göre yeniden tasnif edilecek bir iman hamlesi, artık nasıl adlandıracağımı da bilemiyorum. Bir iman hamlesi yapmalıyız. Bu Kur'an-ı Kerim'i öne çıkaracak bu sefer. Allah-u Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'ın vaatlerini daha ciddiye almamızı sağlayacak. Ondan sonra biz hiç olmasın televizyondaki bir tartışmadan etkilenmeyecek kaliteye ulaşmış oluruz biz Müslümanlar olarak.
Evet.
Şimdi mesela televizyonda bir yerde bir tartışma konusu oluyor. Yani İslam'ın şu hükmü açık, seçik, Allah'ın emri tartışılıyor.
Evet.
Şimdi bu
böyle olur mu gibi
tartışılıyor. Şimdi mesela ben bu konuda çok itham gören birisiyim. Emin olun kimseden de davacı değilim. Derdimi anlatıyorum sadece. Beni bir akşam haberler toplanıyor önümde ki hiç Türkiye'de savaş yok, bir şey yok. Sadece ben konuşuluyorum. Yani
evet.
Mesela geçen hafta iki akşam üst üste birinci haber konusu olmuşum. Ben Türkiye savaşta bir yandan.
Evet, evet.
Askerler geliyor toprağa, bir hoca ile tartışılıyor. Bu beni kahretmiyor. Peygamberim de kurtulamadı ki bundan, ben kurtulacağım diyorum. Yani iftiraya herkes Yusuf Aleyhisselam da uğradı. Bunu dert etme ama samimi bir mümin telefon ediyor ya da mail yazıyor. Hocam diyor, niye dikkat etmiyorsunuz böyle, bu sizin gibi bir alim dikkat ederek konuşması lazım değil mi diyor. Ben önce şöyle anlıyorum. Yani bu adamlara niye yem verdin diyor. Meğer onu demiyormuş. Yani bu yanlışı niye yaptın diyor.
Evet.
Yani bir Müslüman, benimle selamlaşabilen birisi, yani öyle bir uzaktan yol istasyonunda karşılaşmıyor, bir yerden karşılaşmıyor. Benim telefonum var adamda.
Evet.
Benim mail adresim var. İnanmış bu dalgaya.
Evet. Etkiliyor yani.
Ya etkiliyor. Ama niye etkiliyor? Bizde de etkilenmeye müsait bir açık pencere var. Rüzgar oradan giriyor.
Evet, evet.
Aile konusunda var, ekonomi konusunda var. Yani
o aslında en başta sorduğumuz soru, İslam'ın kapsama alanı konusunda herkesin kafası karışmış.
herkesin deyip Allah'ın samimi kullarını istisna, yani evet, yoğunluk olarak
evet,
yoğunluk olarak bir karışıklığımız var.
Evet.
Hiçbir karışıklığı olmayanın bu adam tasavvuf ehli, bunu niye böyle düşünüyor diye İslam'ın iç meselelerinde bu sefer bir evet, sorun var. Onun da öbürüne işte selefilik diye ithamı var. Yani gavurlardan diyelim, dış cepheden diyelim, saldırı bir sorun, kendi içimizde ki hizmet, idrak anlayışımız vesairedeki başka bir sorun. Yani yoğun bir zafiyet içerisinde yaşıyor. Yani cennet, cehennem derdimiz değil, birbirimiz derdimiz oluyoruz bazen.
Evet, evet.
Bu bir sıkıntı. Halbuki İslam Allah'ın dini. Hepimiz Allah'ın kullarıyız istisnasız. Hocamız da Allah'ın kulu, talebe de Allah'ın kulu. Hepimiz kefen giyip mezara gireceğiz, kefensiz dirileceğiz. Hepimiz mahşer yerine çıkacağız. Hepimiz sırat derdi yaşayacağız. Hepimiz şefaat umuduyla yaşayacağız.
Hocam sanki bu İslam Allah'ın dini ifadesini de biraz açmamız lazım. Yani bu da sanki klişe gibi algılanıyor. Ne demek Allah'ın dini? İslam Allah'ın dini dediğimizde yani sokaktaki insan ne anlamalı yani?
Çok güzel hocam, Allah razı olsun. Yani bu çok güzel bir aydınlatıcı nokta oldu. Allah'ın dini dediğimiz zaman Allah kim ise bizde dinde o olsun demek için bunu evet, söylüyoruz. Yani sen Allah'ı haşa sümme haşa ne görüyorsun yani, bir melek mi görüyorsun? Bir dağ mı görüyorsun? Yerlerin, göklerin, varlığın, yokluğun sahibi, cennetin, cehennemin sahibi, yaratan, öldüren, rızık veren, hay ve kayyum olan Allah mı? Bizim evet, iman ettiğimiz Allah, o Allah mı? Yoksa Türklerin iman ettiği bir kutsal değer mi? Evet. Arapların iman ettiği kutsal bir değer mi? Kutsal değerlik çok kötü bir şey.
Yani mesela krallardan bir kral mı?
Ha, gibi yani.
Bir hükümdar
bir
mı?
Güç bir mü? Bir gücün adı
bir
mı?
Bir gücün adı mı?
Yani mesela eskiler gök tanrısı diyorlar.
Evet.
Ne demek? Şimşekler filan, yıldırımlar oradan geliyor. Yere karışmıyor ama. Evet. Yer tanrısı da var çünkü. Haşa sümme haşa. Telaffuzu
ya da Yunanlılarda bir sürü tanrı var.
Jüpiter'i
yani
var, bilmem Meri'yi var, tanrısı var.
Evet.
Şimdi biz böyle bir imana iman demiyoruz şüphesi. Bu iman değil. Bu nostaljik kavramlar bunlar yani.
Evet.
Yunan'da tanrı varmış. Tanrı konuşmuyoruz biz. Yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'ı konuşuyoruz.
Evet.
Burada üstadım, içimde hep ne doğuyor biliyor musunuz? Şu Esma-ül Hüsna'yı ezber değil de, ezberlenen, tesbih gibi tekrar edilen değil de, Allah'ı tanıdığımız, kudretini bildiğimiz ders konuları haline getirmiş olmamız evet, gerekiyor. Evet. Yani kahhar kelimesi günah işlerken kulun aklına gelmedikçe Esma-ı Hüsna'yı ezber bilmenin bir faydası olmuyor.
Evet. Ya da Rezzak kelimesi yani diyelim her lokmada hatırımıza gelmiyorsa, değil
gelmiyorsa
mi?
Veyahut da yani harama tevessül edeceği zaman bir Müslüman rızık Allah'tandır ya, Allah Rezzak'tır demesi gerekiyor. Onun için Esma-ı Hüsna bize öğretilmiş zaten. Yani Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları konusunda bir yeni hamle daha yapılması lazım.
Evet.
Yani bir ara bir çocuk dergisi çıkıyordu, şimdi çıkmıyor. Her sayısı Esma-ı Hüsna'dan birinin üzerine kuruluydu.
Evet.
Bir gün onlara espri yaptım, yahu dedim siz böyle yapıyorsunuz ama 99'dan sonra çıkmayacak bu dergi herhalde dedim. Yok, çıkar dediler, çıkmadı hakikaten. Esma-ı Hüsna ile beraber dergide kapandı, evet, tutmadı daha doğrusu. Evet. Burada Allah-u Teala'ya imanımızın yeniden bir gözden geçirilmesi gerekir diyoruz ya biz şimdi.
Evet.
Mesela benim akrabalarım dinlediğinde hoca haklı, millet hep imandan soğuyor ya deyip dışına atıyorlardır bunu şimdi.
Hmm.
Biz zaten
beni iman ilgilendirmiyor.
Biz iman
başkasını
edeyiz,
ilgilendiriyor.
Halbuki beni de ilgilendiriyor. Neden? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanına göre fersah fersah gerilerdeyim ben.
Evet.
İmana ait bize gösterilen örneğin çok gerisindeyiz. Evet. Yani hepimizin yüksele yüksele bitiremeyeceği bir merhale bu. Yani hiçbir zaman sonuna geldik.
Bundan sürekli yenilenmesi gereken
taze, hep taze ve güçlü bir iman.
Güçlü
taze,
bir iman. Hayata müdahil. Değil mi? Hayatı etkileyen.
Aksi takdirde bu zayıf imanı şeytan çok çabuk çürütüyor.
Evet.
Yani çökertiyor. Bir de insan kendini garantide hissediyor ya, benim imanıma ne olacak ki yani, elhamdülillah düşünüyor. Halbuki son nefese kadar hiç kimsenin garantisi yok. Yani son nefese kadar herkes bir iman endişesi
taşımalı. Teyakkuz halinde.
Şeytana karşı uyanık olmak, evet. Müteyakkız olmak. Müslümanın yani profili bu olacak. İşte böyle bu dalgın bulunduğumuz zaman tıpkı karda yürüyen adam gibi. Eli cebinde yürüyünce karda pat diye düşüyor.
Düşüyor, evet.
Yani ama dikkatli yürüyene bir şey olmuyor. Evet. Adımlarına baka baka atıyorsun.
O takvayı anlatıyor değil mi? Hazreti Ömer'le Kâb radıyallahu anh arasında. Yani yolda, dikenli bir yolda yürürken nasıl diyor, ayaklarını çemrersin ve dikenlere basmamaya çalışırsın. Onun gibi yani karda aynen yürümek, mi? Evet.
Onlarda diken, bizde kar var.
Evet.
Burada yani kendimizi aklayarak bir bizim olmadığımız bir grubu anlatmıyor. İçinde biz de varız
tabii,
bunun.
Tabii.
Yani ben mesela benim bütçem sıkıştığı zaman, insanlar bana saldırdıkları zaman, o olmadığı zamanki gibi imanım rahatsa elhamdülillah hamd ederim, daha da iyisi. Ama saldırılar olunca terlemeye başlıyorsam, endişelerim başlıyorsa ben de bir gerilere düştüm demektir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir örnek vermek istiyorum. Mesela bunaldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal rahatlat bizi diyormuş. Hmm. Ne demek Bilal rahatlat bizi? Bir namaz kılalım gel.
Evet.
Yani bir aspirin alır gibi.
Evet.
Veyahut da bir soğuk ayran içer gibi.
Kur'an okuyor, okutuyor ya, mesela.
Bir Kur'an dinleyeyim diyor.
Evet.
Şimdi ben kendimden test ediyorum. Yani böyle vaki olmuyor bende işin doğrusu ama inşallah o noktaya doğru yürürüm diyorum. Yani çok bunalınca abdest aldığım oluyor da o bunaltı gitsin diye iki rekat namaz kılma düzeyinde değilim henüz.
Evet.
Kur'an okuyorum çünkü başka bir iş yapamıyorum o esnada. Açıp Kur'an-ı Kerim okuyorum. Yürüyorum. Ama yani Rabbimle buluşma düzeyi o namaz düzeyi.
Evet.
Yani dünya aleminden çekip kendini secdeye kapatma anı. Ya
mesela o hasbiyallah, o içimizde doyum oluştursa değil mi hocam?
Yani
Allah bana yeter.
Bizim battığımızı göstermiyor ama kalite zafiyetimizi gösteriyor.
Evet. Evet.
Yani
ya bu hassasiyetin olması da kaliteden aslında. Yani bir
inşallah.
Ya o
inşallah.
Önemli bir şey. Evet.
Bunu iddia etmek çok zor. Yani dertliyiz inşallah ama sadece dertli olmak da yetmiyor. Biraz da çareci olmak lazım.
Evet.
Çare de üretmek gerekiyor. Şimdi ala küllal İslam Allah'ın dinidir.
Dini.
Allah da o Allah'tır Celle Celaluhu. Mezarda bizi babamızı gömerken ağlatan ölümün sahibi Allah.
Yani İslam'ın herhangi bir hükmüne bakarken bu beni yaratan kudret tarafından gönderilen ölçüdür.
Ve benim kanaatim de sorulmuş değildir.
Evet.
Yani bir kamuoyu anketi
sorulma
yapmıyor.
Gereği de yoktur.
Haşa, nasıl olsun?
Değil mi? Sorulma gereği de yoktur.
Ezeli ve ebedi olan faniye niye sorsun ki?
Evet.
Ne düşünüyorsun? Onaylıyor musun bunu diye?
Evet.
Burada bizim Allahu Teala'yı eğer bu büyüklüğüyle kabul ettiysek, bu kudretiyle kabul ettiysek, dağlardan derelere kadar mülk onundur, bu hayat onun lütfuyla vardır diye de kabul ettiysek, ki ettik olması gerekiyor müminsek, o zaman her yerde onun sözünün geçiyor olması gerekiyor. Dindarlık da bu işte.
Orada şöyle bir şey hocam, yani onu anlamaya çalışmak lazım. Değil mi? Yani Allah'tan geldi, bunda şüphe yok. Ben buna uyacağım. O bana ne diyor? Yani benim yapacağım şey sadece onu anlamaya çalışmak. Yoksa ya bu doğru mu, değil mi, olur mu, olmaz mı gibi irdelemelere izin yok. Yani bu manada baktığımızda.
Hayatımızı ikiye ayıracağız.
Evet.
Bir, Allah-u Teala'nın sizi serbest bıraktım dediği alanlar,
alanlar var. Evet.
Trafik kurallarını koyun istediğiniz gibi buyurmuş.
Ama orada da kul hakkına riayet edin demiş.
Kul hakkı, mesela trafik kazası olursa Orada bir kazara bir adam ölürse hükmüm şudur demiş.
Evet.
Kaza olmaması için tedbirleri siz alın buyurmuş.
Evet.
Düğününüzü nasıl yaparsanız yapın buyurmuş. Ama haramlı bir iş yapmayın. Çünkü haramlar belli yani. On binlerce haram yok ya. Yüz çeşit haram var en fazla. Evet. Yani yüzü bulması da zor haramların.
Evet.
Ya, o kadar çok haram yok. Yani helaller milyondur. Haramlar 50-100'dür.
Evet.
Bunlara dikkat edin, serbestsiniz buyurmuş Allah-u Teala.
Evet.
Bu kadar basit ya, serbestsiniz. Şimdi Allah-u Teala'nın serbest bıraktığı alanlarda kul serbest. Kul hakkına riayet ederek, kendi nefsine, canına işkence yapmadan, abartmadan istediğini yapacak kul.
Evet.
İslam hürriyet dini. Ama Allah-u Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her kralın bir çit çevirdiği alan vardır. Sınırları vardır. O sınırlara izin vermez diyor. Allah-u Teala'nın da haramları sınırlarıdır. Dikkat edin diyor.
Evet.
Yani sakın aşmayın onları. Yani mümin mesela ne buyuruyor Allah-u Teala? Zinayı haram ettim size diyor. Zinaya direkt sebep olan şeyleri de haram ettim diyor.
Zinaya götürecek.
Direkt götüren.
Evet.
Yani izleyicilerimiz, dinleyenlerimizden af istirham ederek söylüyorum. Zinayı biliyoruz. Tekrar etmeyelim onu.
Evet.
Ama affetsinler, öpüşmek zina değildir aslında. Ama evet, direkt zinaya iki saat sonra götüreceği için o da zina gibi haramdır.
Evet.
Duygusal mesajlaşma kadınla erkek arasında zina değildir. Zina bambaşka bir şey. Ama iki gün sonrasını gösterdiği için o da yasak bu sefer.
Evet.
Bunun gibi örnekler verelim. Yani sarhoş olacak şekilde alkol kullanmak haram. Bir damlası da haram. Niye? Bünyeye bir damla girdikten sonra o cazibe oluşturur, yarın bardakla girer diye.
Evet.
Dolayısıyla Allah-u Teala'nın haramları belli. Bu haramlara dikkat edin. Bunlara yanaşmayın buyurduğunda Allah-u Teala. Kul peki ya Rabbi sen nasıl buyurduysan öyledir demediği sürece mümin olamaz. Niye? Hristiyanların kiliseye sıkıştırdığı gibi dini. İnsanlar cuma namazına, camiye, o da gidenler için, kendi gitmese de zararı yok, kabul edecek. Cenaze namazlarını camide kılmaya daraltılıyor ise din, burada Allah-u Teala'nın kudretine ve mülküne müdahale ediliyor demektir. Bu bir cinayet. Allah-u Teala'nın mülküne müdahale bu. Allah bize dolaşacağımız alanları bırakmıştı. Öğle ile ikindi arasında serbestsiniz demişti. İkindi ezanında bekliyorum diyordu ama. Bu programı bozduğumuz zaman İslam'ın kapsam alanını daraltıyoruz biz. İslam hayatın her yerinde, insanın bulunduğu her yerde, insanın nefes aldığı bütün zamanlarda İslam dindir ve bu din Allah'ındır. Dolayısıyla biz Osmanlı atalarımızın dini olduğu için İslam'ız. Şimdi Cumhuriyet dönemine geldik. Dolayısıyla bu yapıyı biraz değiştirebiliriz diyemeyiz ki. Yani biz Osmanlılardan evet, İslam'ı evet, almadık. Allah'tan aldık.
Evet, evet.
Osmanlılar da Allah'tan
aldı. Onlar da Allah'tan.
Selçuklular da Allah'tan almıştı. Abbasiler de
Araplar
Allah'tan.
Araplar da Allah'tan aldı.
Allah'tan aldı. Dolayısıyla biz Arap'tan bir şey almadık.
Evet.
Allah'tan aldık Celle Celaluhu. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Eğer bir şey %100 Allah'a ait ise, %100 Allah'a ait ise, buna itiraz ettiğimiz zaman itirazımız Allah'adır. Mantık
evet,
çok basit.
Evet.
Bu ister hayatımızın basit bir konusu olsun, ister ciddi konusu olsun. Ancak bir alim bir tavsiyede bulunmuşsa, bu tavsiyesini de Allah'a ve peygamberine dayandırmıyorsa, benim kanaatim budur diyorsa.
Diyorsa evet.
Buna itirazı dine itiraz saymayız. Bunu evet, bir ahlaki konu, sosyal barışla ilgili bir konu olarak görebiliriz.
Yani diyelim ki Nurettin Yıldız Hoca'ya itiraz ediyor.
Ediyor.
Ediyor. Yani Nurettin Yıldız Hoca din adına konuşuyor.
Dinle, Allah böyle diyor diyorsa.
Diye diyor. Nurettin Hoca'ya itiraz ediyor. Bu itiraz mesela nasıl olmalı? Yani diyelim ki Nurettin Yıldız Hoca'ya itiraz edilebilir. Değil mi? Edilebilir. Bu itiraz nasıl olmalı? Yani şöyle düşünüyorum. Yani siz Allah böyle diyor diyorsunuz ama Allah'ın ben şöyle dediğini zannediyorum gibi bir itiraz. Yani yine Allah...
İçtihad ediyorsam başka şey,
evet.
Naklediyorsam başka,
başka
şey.
Başka şey.
Bu da ne olmalı? Dinin bir üst noktası var değil mi? Mesela evet. Osmanlı'da Şeyhülislamlıktı.
Evet.
Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu var.
Evet.
Mesela Türkiye bazında söyleyecek olursak. Nurettin Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca bir kanaat kullandığında...
Evet.
Toplumun şu hakkı olur, olmalı da. Din İşleri Yüksek Kurulu'na yazıp bu adam böyle söylüyor, doğru mu bu denmeli. Din İşleri Kurulu üç şey söyleyecektir. Bir, yanlıştır bu bilgi.
Evet.
Nurettin Hoca'nın dediğinin dinimizde kat'i bir dayanağı yoktur. Bu Nurettin Hoca'nın içtihadıdır, düşüncesidir. Buna itiraz etmek gazetecinin de hakkı, vatandaşın da hakkı, öbür hocanın da hakkı.
Evet.
Dolayısıyla Nurettin Hoca'ya saygı gösterilmesi gerekmiyor bu noktada.
Evet.
İki, Din İşleri Yüksek Kurulu diyecek ki hayır, %100 Allah'ın dini böyledir. Biz dinimizi böyle tanıyoruz diyecek.
Yani Nurettin Hoca da bunu söylemiştir.
Nurettin Hoca, dolayısıyla Nurettin Hoca'nın dediğine itiraz, Nurettin Hoca'ya itiraz değil ki ondan sonra.
Evet.
Ya o ayeti kaldıracaksın, hadisi kaldıracaksın ya da artık ne olacak? Dolayısıyla burada da Nurettin Hoca'nın yanında durulması gerekiyor. Üçüncü ihtimal diyecektir ki bu üst noktamız.
Evet.
Diyecektir ki Nurettin Hoca'nın dediği doğru, dinimizin söylenen sözleri arasında vardır. Bunun ters görüşler de vardır dinimizde. İkisi de muteberdir. Bu ihtiyari bir konudur. Seçilebilecek bir görüştür. Nurettin Hoca'nın sözünü biz resmi kurum olarak tercih etmiyoruz. Yanılmıştır Nurettin Hoca ya da tercih hatası yapmış ya da Nurettin Hoca'nın söylediği bu söz bugün için uygun değildir demiş der. Bu üçüncü seçenek de o üst kurulun hakkı, kimse bu üst kurul. Bu üçüncü seçeneğe dayandırıldığında Nurettin Hoca tercih edilir veya edilmez, kendisini onu sevenler onu kabul ederler, sevmeyenler de biz istemiyoruz Nurettin Hoca'yı diye. O zaman
yani bu buradaki Nurettin Hoca'yı da öyle kullanıyoruz. Herhangi bir hoca içinde bu.
Ya en basit kendi ismimi kullanayım diye kullanıyorum.
Evet,
yani
tamam.
Başkasından patent sorunu yaşamayalım bu sefer.
Tamam.
Yani ben hocalığı da hak ettiğim iddiasında değilim zaten. Misale hocaysam ben eğer.
Estağfurullah.
Şimdi bu üçüncü görüşte, yani birinci görüşte ne demiştik? Yanlış söyledi bu hoca. Hepimizin reddetmesi gerek. O da görüşünü geri alsın. İki, bu doğru, dinimiz böyledir. Arkasında duracağız.
Evet.
Üç, beş görüşten birisini tercih etmiş, dayatmıştır Nurettin Hoca bize. Demiştir. O zaman bu hocaya demokratik bir söz söyleme hakkı tanınsın o zaman.
Evet.
Yani madem böyle bir tercih yapıyor, daha takva olanı tercih ediyor veyahut da daha gevşek olanı tercih ediyor. Mesela
İkisi aslında, de mümkün. İkisinin de hocası ya, olabilir yani.
Kanaat kullanıyor bu.
Evet.
Ama kanaat kullanmak başka şey. Ben mesela şahsen konuştuğum şeylerde, yazdığım şeylerde bu görüşlerden bunu ben tercih ediyorum ama isim veriyorum mesela filan hoca efendinin farklı bir görüşü vardır. Siz onu tercih. Mesela bireysel emeklilik konusu çok soruluyor.
Evet.
Ben diyorum ki benim hocam Halil Gönenç hocam bunu uygun görmüyor. Dolayısıyla ben bu konuda uygun değilim ama filanca filanca isimler veriyorum.
Evet.
Onların içtihadına göre bu uygundur. İster onları arayın, isterseniz onlarla amel edin.
Evet.
Bu benim hakkım çünkü ben ahirette vebale girmek istemiyorum.
Evet.
Abdullah İbni Mesud diyor ki çok soru soruluyor bir gün de. Siz beni köprü yapıp üstüme basıp sırattan geçeceksiniz, beni aşağı atacaksınız diyor. Niye böyle soruyorsunuz bana? Yani ben niye mesuliyet alayım? Ama benim içtihat ve beğeni yapma, tercih etme hakkım kadar öbür hoca efendilerin de hakkı var.
Burada şöyle bir şey var hocam. Yani farklı fetvalar falan söz konusu olabileceğini söylediniz. Şimdi
her konuda değil ama faizin helalliği konusunda değil mesela.
Değil, muhak bazı konularda. Şimdi kişi yani Müslümanlığını önemsiyor diyelim ki. Yani onu Müslümanlığın dışında gösterdiğinizde de çok büyük tepki gösteriyor.
Tabii.
Ama diyor ki ya bunlar bu zamanın işi değil diyor mesela. Yani bugün böyle fetva verilir mi diyor. Bugün yani dinin bazı şeyleri bugün konuşulmaz gibi bir zihniyet noktasında. Bunu nasıl karşılayacağız?
Ben o noktaya gelmek istemiyorum. O tehlikeli bir nokta. Asıl düşmanlığı o hocanın o görüşü değil onun.
Evet.
Aslında İslam'ı adım adım silmek istiyor.
Evet.
Bu itiraz, belirttiğiniz bu itiraz Müslüman itirazı değil. Bu münafık itirazı. Ama
belki şöyle hocam, yani bunu mesela bir münafık seslendiriyor ama toplumda da
yankı buluyor.
Yankı buluyor. Yani normalde münafık diye tanımlayamayacağımız insanlar, belki altyapı eksikliği, yani İslam'ın
bahsettiğimiz
o sebeplerle, yani acaba mı diyor. Bu defa mesafe koyuyor falan. Burada bir yani zihniyet yanlışını da herhalde ama işaret etmek lazım, düzeltmek lazım yani.
Şimdi üstadım, bir Müslüman imanı sayesinde cennete girecek, televizyonda dinlediği, basında gördüğü bir konuyu niye uzmanına sormaya düzeltmiyor? Kimse gidip bir basit telefon bile almıyor 40 yere sormadan.
O zaman burada söyleyelim o insanlara, yani diyelim ki yani din önemlidir. Din mühimdir. Din
dine ait her parçada değerli.
Değerlidir. Yani dinimizle ilişki, yani o da belki temel zaaflardan birisi hocam. Yani din, demin söylediniz. Yani cenaze namazında bulunursa dinle ilişki tamamlanmış oluyor.
Dindar oluyor.
Cuma namazında bulununca dinle ilişki tamamlanmış oluyor. Halbuki dinle ilişkinin mahiyeti gerçekte ne olmalı? Yani hani Allah ile ilişki, değil mi? Allah'ın din diyoruz. Yani o noktada belki bir zihniyet onarımına ihtiyaç var.
Şüphesiz dini biz sosyal realitelerden bir realite gibi görürsek bu olur sonuçta.
Evet.
Geldi biri, gitti öbürü olur. Ama biz dini tek seçeneğimiz. Başkası mümkün değil. Allah ve dini bizim için alternatifsizdir. Düşünüyoruz. Allah'ın ne buyurduysa teslimiz, peygamberi ne buyurduysa teslimiz, ümmetin alimlerinin izindeyiz demek zorundayız biz. Ne olabilir bugün A, B, C şıkları olabilecek konulardan birini tercih etmeye belki hakkımız olabilir. Yani Allah-u Teala serbest bırakmıştır. Ya da alimler bu da, bu da, bu da diye üç alternatif söylemişlerdir. Onlardan birine mümin tutunduğunda hiçbir vebale girmez. Ama bu saldırıları planlayanlar esasen dinin kendisine karşıdırlar. Bunu direkt söyleyemiyorlar, cüret edemiyorlar. Siyasi konum gereği, bir daha reklam alamaz televizyonuna korkuyor. Bir sebeplerini kendileri biliyorlardır. Dine direkt karşı çıkamıyorlar. Bize Paris'teki gibi bir dindarlık, Hristiyanlık gibi bir İslam getirin diyemiyorlar henüz. Bunu demek için de dinin en hassas ayarlarıyla oynuyorlar. Mesela ne istiyorlar? Kadın erkek farkı diye bir şey olmasın Türkiye'de istiyorlar. Yani kadın erkek hepimiz beraberiz. Allah-u Teala'nın kadına ait özel hükümler, erkeğe ait özel hükümler dediği şeyler olmasın istiyorlar. Bunu kaldırdığı zaman faizi zaten kaldırdığını düşünüyor. Alkole zaten sadece sağlık açısından sınır getirilsin diyor. İslam'ı hayatta farklı yapan, evin ve caminin dışına götüren bütün alanları reddetmiş oluyor. Adım adım, tuğla tuğla İslam kalesini sökmekten başka bir şey değil bu. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunun bir cahili olduklarını zannetmiyorum ben. Müslümansa yarasına dokunur veyahut da zafiyetlerine dokunur olduğunu da anlamıyor bunun. Onun o kamusal bir gidiş var. O gidişe takılıp kalıyor Müslüman. Şimdi mesela kadın konularından genelde vuruyorlar.
Evet.
Ne diyor? Benim
mahremiyet konuları, kadın erkek ilişkileri.
Çünkü bu herkesi ilgilendiriyor.
Evet.
Herkesi ilgilendiriyor. Herkesin de dikkatini çekiyor.
Yani orada da belki şöyle bir altyapı var hocam. Yani diyelim insanların mahremiyet hassasiyeti aşındı. O alanda İslam'ın hükmü seslendirildiğinde ya böyle bir şey olur mu? Değil mi? Böyle bir şey.
Aşındıranlar bu sefer niye bunu düzeltiyorsunuz diyor.
Gibi,
emekleri boşa gidiyor. Şimdi mesela benim 20 bin naklettiğim görüş var benim sitemde. Bunlardan 4 tanesini diyelim yakalıyor. Ya 20 binin kaçta kaçı yapıyor bu? Bunda bir sıkıntı yok. Seçip alma hakkını ben vermişim ona zaten. İnternete bastığın soru çıkıyor. Ama ne diyor? Sadece ve sadece belden aşağısını konuşuyor bu adam diyor.
Evet.
Ya sen ararken belden aşağısını arıyorsun da belci olmuyorsun da. Ben 40 bin görüşümden 4 tanesini almışsın sen. 20 binden 2 tanesini almışsın. Nasıl bana o standardı yüklüyorsun? Diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Çünkü elindeki gücü o bu şekilde organize
medya
ediyor.
Medya
gücünü kullandığı gibi ben bir mümin olarak haya sahibi bir insanım. Ona uygun olan bir cevabı veremiyorum. Onda o ölçü yok ama.
Evet.
Allah'tan korkmuyor. Kuldan utanmıyor. Yalandan utanmıyor. Yani mahkeme bile onu nakzettiği zaman mahkeme zalim oluyor onun gözünde.
Belki o zaman bu medya dilini tüketen insanlar, yani samimi Müslüman ama sonunda bu medya yüklenmesine de maruz, onun taarruzuna da maruz durumda. Yani onlara bir şey söylemek lazım.
Onlara bir şey söyleyeceğim ben üstelik.
Yani onlara bir şey söylemek lazım. Yani dini doğru anlamak, değil mi? Allah ile ilişkiyi doğru anlamak. Yani hayatın İslam'la nasıl buluşması gerektiğini doğru anlamak, değil mi? Dini öğrenme,
başlığı açalım mı üstelik?
Öğrenme noktasında bir hassasiyet.
Mesela biz teknoloji ve iletişim çağında yaşıyoruz.
Evet.
Bir soru yazalım bir kağıda, altında herkes cevap doldursun. Şeytanın sizi imanınızla ilgili saldırılarında nerede bekliyorsunuz? Şeytanı nereden bekliyoruz biz?
Evet. Nereden bekleniyor? Sizin gözleminiz ne hocam?
Hayat nereden gözümüzde akıyorsa orada bekleniyor. Billboardlarda bekleniyor şeytan.
Evet.
Orada beklenmesi lazım.
Evet.
Yani ben bir işe gidene kadar 1000 müstehcenlik görmek zorundaysam, İşe gittikten sonra şeytanı nerede bekleyeceğim ki ben?
Evet.
Akşam evime gelirken binlerce evde huzurumun kaçmasını sağlayacak iman, ahlak, ev hassasiyetimi zedeleyecek görüntülerden sonra ben şeytanı nerede bekleyeceğim? Yani haber diye izlediğim bir program, film diye izlediğim bir program benim iç duygularımı, iç mimarimi yerle bir ettikten sonra şeytanı ben nerede bekleyeceğim ya? Şeytanı niye biz hayalet olarak görüyoruz? Ya da şeytanı niye sadece Mina'da taşlanan bir mahluk olarak görüyoruz? Yani çağ değişmiştir. Haçlı orduları yoktur. Onun yerinde medya vardır.
Evet.
Medyanın o bölümü vardır diyelim.
Evet.
Veyahut da tekstil vardır. Tekstil insanlara tesettürün olmadığını aşılıyordur. Moda vardır.
Evet.
Yani biz niye özellikle şeytanı Araplar zamanında Mina'da görünmüş, ilk yakalanmış, orada heykeli var zannediyoruz? Bu bir şeytan bizim ana düşmanımız. Bizim düşmanımız Batı güçleri, Amerika, İsrail filan, onlar şeytanın maşaları. Evet. Asıl güç şeytandır. Ve her zaman İsrail'in tankını kullanmıyor. Her zaman Amerika'nın füzesini kullanmıyor şeytan. Bazen nefislerimizi kullanıyor. Kışkırtıyor, duygularımızı kullanıyor, hassasiyetimizi kullanıyor, cinsel ihtiyaçlarımızı kullanıyor. Medyada saldırana da onu telkin ediyor. Evde oturan, televizyon izleyene de zaten onu telkin ediyor. Dolayısıyla biz asıl düşmanımız olan ve bizi Allah'ın cennetinden mahrum olup cehennemine maazallah düşmeye sebep olacak yollara itecek olan şeytanı tanımamız lazım bizim. Ve bir Müslüman camide dinlediği bir vaazı dinler gibi, cuma hutbesini dinler gibi, haberleri de din içi açısından, haberleri de dinleyebiliyorsa eğer, müsaadeniz o Müslüman da tövbe istiğfar etmelidir. Cuma hutbesi dinlenir gibi din açısından haber dinlenir mi ya? Televizyon dinin eğitim alanı mıdır? Yani burada hep kabahat o medya güçlerini kullananların değil, gafil
tüketen
olur. Göz ve kulağını medyaya teslim edende de kabahat var.
Evet.
Ha, bir kesim var ki cuma yok, bayram yok. Onlar da bizim sorumluluğumuza, biz onlara ulaşmalıydık bugüne kadar.
Evet.
Hocalar ulaşmalıydılar. Başta dedim ya, onlara uygun dil keşfedemediğimiz sürece mesuliyet de bize ait. Yani eski kitapları okumak bugünkü hocanın vazifesi değil, eski kitapları bugünün diline anlatmak çok önemli.
Evet.
Yani bu Mehmet Akif diyor ya, İslam'ı bugünün diline
bugünün insanını
anlatma özünde söyledi. Bu önemli üstadım. Bu bizim vazifemiz. Hocalar olarak bizim vazifemiz. Belki bir hocaların da oturup hangi dili kullanalım? Hangi konular önceliği hangisini yapalım? Mesela bana deniyor ki yani niye bu konular öne çıkıyor, cinsellik konuları deniyor. Ya da sen niye bu konuları konuşuyorsun? Yahu kardeşim diyorum, evlilik ihtiyacının 10 yaşlarına düştüğü bir zamanda yaşıyoruz biz. Okulların, liselerin, çocukların birbirlerine aşk hikayeleri yazdığı zamanda yaşıyoruz. Sokaklarda, reklamlarda, her yerde cinselliğin öne çıktığı bir zamanda yaşıyoruz. Hocalar olarak biz hangi konuyu konuşmalıyız? Yani yaşayan bir adama miras hükümlerini mi anlatacağız?
Evet. Yani hayatta ne varsa ona ilişkin İslam'ın ölçülerini bildirmek.
Yani cinsellik baştan sona televizyonun gündemi. Ondan sonra televizyonun sahibi çıkıyor, diyor ki niye cinsellik fetvaları veriyorsunuz diyor.
Evet.
İnsaf yani. Bu insaf bile değil bunu. Yani insaftan başka bir kelime bulmak lazım buna.
Evet hocam, teşekkür ederiz. Vaktimiz doldu. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla İslam bizim neyimiz olur ve İslam'ın kapsama alanı üzerine bugün sohbet ettik. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.